İnsanlık tarihi boyunca yüzyıllardır, bin yıllardır süregelen bir sorun var. O da şu, annem ve eşim arasında kaldım. Hangisini tercih etmeliyim? Bir taraftan annem diyor ki, ya bu kıza karşı artık bir tavır almalısın. Ben 9 ay seni karnımda taşıdım, ben seni büyüttüm, bu kadar emek verdim, sana sütümü helal etmem. Tavır alacaksın, şöyle bir ağırlığını koy bakalım. Derken öteki taraftan da eşin, ya bir dakika ben... Annenle değil, seninle evlendim. Bunu sana hatırlatmak istiyorum. Annene karşı mutlaka tavır almalısın. Tamam annen olabilir ama ben de senin eşinim, ben de senin çocuklarının annesiyim veya çocuklarının babasıyım gibi bir tavır alınca, insan da ortada kalınca, o aile hayatında tadı tuzu kaçınca insan bir düşünüyor, bir huzursuzluk başlıyor. Hani böyle bazı ortamlar vardır, çok küçük de olsa böyle çok sevdiğin insanlarla olunca böyle çok huzurlu, çok keyifli geçirirsin. Ama bazen de öyle insanların yanında oturursun ki böyle diken üstünde gibi böyle kendini rahat hissedemezsin. Çünkü evin içinde böyle soğuk, böyle görünmez rüzgarlar esiyor. O taraftan o tarafa nefret, o taraftan o tarafa nefret. Şunu yapsam ne derler, bunu yapsam yanlış anlar mı, şunu yapsam kıskanır mı? İnsan çok ortada kalabiliyor. Peki hangi tarafta olmalıyız? Annenin tarafında mı yoksa eşimizin tarafında mı? Şöyle bir yorumlara baktım, internete bir kurcaladım. Genelde insanlar, tabii ki annenin tarafından olacaksın, annenin yanında duracaksın, eşine karşı duracaksın. Sonuçta o elin kızı gibi yorumlar varken, öteki tarafta ya artık bireyselleşmeyi öğrenmemiz lazım. Bireyselleşemiyorsan, hani eşinin yanında duramıyorsan evlenme kardeşim diyenler. Peki nedir bu durum? Kimin tarafında olacaksın? Böyle bir ayrıma denk geldin. Mesela şu an benim aile hayatımda böyle bir durum yok. Eşim annemi çok seviyor, annem eşimi çok seviyor. Ben mutlu olunca annem bunu görüyor, ondan dolayı ayrı bir mutlu oluyor. Ama bazen hayat böyle devam etmiyor. Başta güzel başlayıp daha sonra kötü olabiliyor. Şimdi bu gibi bir durumda eşinden yana mı olman gerekiyor yoksa annenden yana mı olman gerekiyor? Sorusunun cevabı şu. Adaletten yana olman gerekiyor. Yani adaletten yana olmak ne demek? Kim haklı, kim haksız bakmak lazım. Annen mi haklı, eşin mi haklı? Bazen de şöyle oluyor, ikisi de haksız olabiliyor. Bu durumda senin durumu izah etmen gerekebiliyor. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nde bununla ilgili çok enteresan bir cümlesi var. Bazen yanlış anlaşılıyor. Hapishanedeyken Rusya'da çok böyle kavga, gürültü olunca bir türlü o kavga gürültüyü susturamıyorlar koğuşta. Daha sonra şöyle bir talimat veriyor, diyor ki, nerede bir tartışma olsa diyor, siz haksıza yardım ediniz diyor. Tabii bu cümleyi yanlış okuyunca haksızdan taraf olun diye anlayabiliyorlar, öyle demiyor. Yani hak, tabii ki haktan ve haklıdan taraf olacaksın ama haksıza da yardım edeceksin. Ve daha sonra diyor ki o koğuştaki tartışmalar azaldı diyor, artık sükunet hasıl oldu diyor. Şimdi burada da tamam eşin haklı olabilir ama bu anneni karşına alman gerektiği manasına gelmiyor. Anneciğim bak işte eşim haklı, görüyorsun, neden böyle yapıyorsun, yeter artık şunlara bir son ver diyerek onun kalbini paramparça edemezsin. Çünkü ayet-i kerimede annene öf bile dememen emredilmiş. Peki nasıl yapacaksın bunu? Haklıdan taraf olabilirsin ama haksıza da yardım edebilirsin. Yani durumu çok güzel, çok tatlı bir şekilde izah edeceksin. Adaletten yana olacaksın. Ama insan bazen şöyle oluyor, menfaatinden yana oluyor. İşte eşimle menfaatim var, annemle menfaatim kalmadı, annem yaşlandı filan. Bak bu adaletten yana olmak değil. Veya birisini daha çok seviyorsun. Artık eşini de çok sevmemeye başladın. O zaman ne yapacaksın? Sevdiğinden yana olacaksın. Bu da doğru değil. Adaletten yana olman gerekiyor. Ve bunların arasında böyle bir tercih yapmak yani söz konusu olmamalı. Hani şey gibi, şimdi bana sorsan ben kelle paçayı mesela çok seviyorum, kelle paça çorbasını. Özellikle böyle İzmir usulü yapıldığında. Kelle paça mı, baklava mı diye bana sorsan ben derim çok saçma bir soru. Kelle paçayı da seviyorum, Antep baklavasını da seviyorum. Anlatabildim mi? Onların yerleri ayrı. Şimdi bizim kalbimizde de annemize karşı olan bir sevgimiz var. Kalpte onun için böyle ayrı bir bölüm ayrılmış gibi. Kalbin başka bir bölümünde mesela çocuk sevgisi var. Mesela çocuğumu annemi sevdiğim gibi değil, başka bir tarzda seviyorum. Hani biri baklava, biri kelle paça. Yani örneğin takılmayın siz yine. Bir tarafta da eşine olan sevgim var. Şimdi ben annemi, çocuğumu sevdiğim gibi sevmiyorum. Farklı bir duygu var orada, onu da seviyorum. Mesela eşime olan sevgim de anneme veya işte kızıma olan sevgimden böyle bağımsız, farklı bir şey. Sanki böyle kalbimizde farklı farklı boşluklar var. Anne sevgisini eş dolduramazken eş sevgisini anne dolduramıyor. Dolayısıyla hepsi için kalbimizde ayrı ayrı bölümler var. İşte kalbimden sen çık, öteki gelsin, seni seviyorum, seni sevmiyorum diye değil de hepsinin kalpte, orta yolda buluşabilir bir nokta bulmak gerekiyor. Burada bir tarafa ceza kesip hareket ettiğin zaman evde huzursuzluk oluyor. Ya anneni bir kenara atabilir misin ya? Anneni bir kenara attıktan sonra huzurlu yaşayabilir misin? Veya anneni yanına alıp eşini bir kenara attığında huzurlu olacak mısın? Yani sana bir huzur gelecekse birisine ceza kestikten sonra değil de ikisinin orta halini bulmak şeklinde olacaktır. Süspansiyonu bilirsiniz herhalde. Arabayla aşina olan arkadaşlar bilirler. Nedir süspansiyon? Böyle bir yay sistemi gibi düşünebiliriz. Bir kasis olduğunda veya bir çukur olduğunda işte arabada hiçbir süspansiyon yoksa küt küt diye gider. İçeridekiler de çok sarsılır. Ama içeride böyle bir yay sistemi gibi bir süspansiyon sistemi olduğunda ne olur? Sarsılmadan gidersin. Yani dünya mesela bütün yollar dümdüz olsa, hiçbir engebe, hiçbir viraj olmasa süspansiyona ihtiyaç yoktu mesela. Evlilikte de evet, anne ve eş arasında hiçbir problem olmasaydı senin arada süspansiyon olmana gerek yoktu. Ama şimdi bakıyoruz ki engebeler var, sıkıntılar var, dertler var. Anne işte tartışıyor işinle, bir şeyler oluyor. Ha, o zaman senin yol ile araba arasında bir süspansiyon, annen ve eşin arasında bir süspansiyon olup ortamı yumuşatman gerekiyor. Eğer bu süspansiyonu yapamazsan arabanın şaftı kayıyor ve evin içinde huzur kalmıyor ve süspansiyon iyi çalışmadığı için araba da çok sarsmaya başlıyor. Evin içindeki herkes huzursuz oluyor. Yani şunu anlamak lazım. Biz bir geminin içindeyiz. Ve gemi şu anda açılmış, okyanuslara açılmış, denizin ortasında, kıyılara uzak bir yer. Ne anneni bırakabilirsin gemiden aşağı, ne eşini bırakabilirsin. O zaman ne olacak? Geminin içinde de bir kavga çıktı, tartışma çıktı. Eğer bu gemi batarsa hepimiz batacağız. Yani bu gemi huzursuz olursa içerideki herkes huzursuz olacak. O yüzden bunun hallinin çaresine bakıp orada kişinin annesi ve eşi arasında çok güzel bir süspansiyon olması gerekiyor. Nitekim bu hususta böyle tecrübeli insanların yorumlarına başvurdum, baktım. Hep bunu anlatıyorlar. Yani taraf olmaktan değil de, yani bir tarafı seçip öteki tarafı gömmekten değil de arada bir süspansiyon olmak. Yani annenin bir konuda bir ihtiyacı varsa, bir şeyi yanlış anlıyorsa, evet anne ya doğru söylüyorsun, bak ilk evlendiğimizde böyle değildi deyip onun ateşinin üzerine benzin atmak değil de, ya anneciğim bak şöyle anlamış olabiliriz. Yani daha sonra çocuk olduktan sonra biraz işler değişti. Ben seni anlıyorum. Sen de bir takım beni düşünüyorsun, benim geleceğimi düşünüyorsun ama lütfen şunu bilmeni isterim. Ben eşimle birlikteyken çok huzurluyum, senin yanındayken de çok huzurluyum anneciğim. Diyerek bak şimdi ne yaptım? Benzin atmadım. Eşinle konuşurken de ya annem zor günler geçiriyor. Yani yaşlandı ve bir takım problemleri var. Diğer kardeşlerim kafasına takılıyor. Yani eşinin annene anlayış göstermesini sağlamak, annenin de eşine anlayış göstermesini sağlamak ve senin arada bir süspansiyon vazifesini görmen. Belki bu süspansiyon vazifesini yaparken çok zorlanacaksın. Çünkü arabanın yıpranan bir parçasıdır o süspansiyon. Ama şunu unutma. Sen evde dünyada huzuru sağladığın gibi bütün bunları da Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığını düşün. Şimdi mesela namaz kılıyorsun. Bazen gidiyorsun teravih namazı kılıyorsun Ramazan ayında. 20 rekat. Belki hatimliğe gidiyorsun. Zorlanıyorsun. Ama mükafatını düşününce diyorsun ki yarın bir daha hatimli namaz kılacağım. Bunu da böyle ibadet olarak düşüneceksin. Yani ben normalde bu kadar şeye katlanamam. Annem bir tarafta, eşim bir tarafta, ya ne oluyor ya, hanginizi çekeceğim diye içinde fırtınalar kopuyor olabilir. Ama şöyle düşün. Namaz kılmanın o zorluğu, meşakkati karşısında Allah'ın rızasını kazanmak, cennete girmek nasılsa, aynen öyle de annenle eşinin arasında bir süspansiyon vazifesi görmek ve yıpranmak da aynı namaz kılmak gibi, oruç tutmakmış gibi bir ibadet, Allah'ın rızasını kazanmanın bir vesilesi olduğunu düşündüğün zaman kendini motive edebiliyorsun. Mesela ben sana desem, her gün vücut geliştirme yapacağız burada, bir ay boyunca ağırlık kaldıracağız, bir saat çalışacağız desem, iki günden sonra nazlanmaya başlarsın. Dersin ki ya ben gelmesem olur mu? Niye? Mükafatı yok. Ama desem ki işte arabayı çok seviyorsun. Bir tane Ferrari anahtarını sallandırıyorum. Bir ay bunu yaparsan ben sana bu Ferrari'nin anahtarını vereceğim desem, bir ay boyunca bir değil, iki saat, üç saat fazladan yaparsın. Niye? Ucundaki mükafatı düşündüğün zaman o efora, o gayrete karşı bir motivasyon geldi sana. Sen de evde zorlandığın zaman bu motivasyonu düşüneceksin. Bir de şöyle bir hikaye anlatılır. Yaşanmış bir hikaye diye anlatmıyorum. Ama bunun gibi 1 milyon tane belki hikaye yaşanmıştır. Bir gün evde işte 2 tane çocuk var. Babası var, annesi var çocukların. Bir de evde dede yaşıyor. Kadın gidiyor eşine, diyor ki bak diyor, senin baban bu evde kaldıkça biz yaşayamayacağız. Babanı al, nereye götürüyorsan götür. Eğer babanı bu evden götürmezsen ben eşyalarımı toplayıp bu evden gidiyorum diyor. Ve kadın adama çok ciddi baskı yapıyor. Aynı problem. Baskı devam ediyor, devam ediyor. Artık en son kadın eşyalarımı topluyorum bak meselesine gelince adam üzüle üzüle, ağlaya ağlaya gidiyor babasına durumu izah ediyor. Daha sonra işte evdeki dede eşyalarını topluyor. Bir arabaya giriyorlar ve yolculuğa çıkıyorlar. 2 tane çocuk da arabaya biniyor. Önde dede, oğlu, arkada da onun 2 tane oğlu yolculuğa devam ediyorlar. Bir dağ evine doğru gidiyorlar. Dağ evine doğru giderken tabii adam böyle ağlamaklı, hüzünlü, sonuçta babasını dağ evine bırakacak. İniyorlar, alıyor babasını. Babacığım diyor, artık burada yaşayacaksın diyor. Evde durumlar böyle diyor. Eşim yani yuvam dağılıyor, artık bunu yapmak zorundayım diyor. Belki de o süspansiyon görevini daha iyi yapmaya gayret etmediği için böyle bir sonuçla karşılaşıyor. Sonra Tabii dede de üzgün. Eşyalar duruyor, bavul duruyor orada. Sonra tekrar arabaya dönüp yolculuğa başlıyorlar, eve geri dönüyorlar. Dede dağ evinde tek başına. İki tane çocuk arkada, baba arabayı sürüyor. Arkadaki küçük çocuk meseleyi tam anlayamıyor. Babasına dönüyor. İyi bir niyetle, hani laf sokma niyetiyle değil. Babasına dönüyor. Babacım diyor, biz diyor dedemi diyor dağ evinde bıraktık diyor. Nasıl oluyor diyor mesela, sen yaşlandığın zaman benim de mi seni dağ evine bırakmam gerekiyor babacım diyor iyi bir niyetle. Tabii babanın kafasında şimşekler çakıyor. Ağlamaya başlıyor, direksiyonu tutuyor ve ağlıyor. Küçük çocuk mevzuyu anlamaya çalışıyor ve daha sonra bir U dönüşü yapıyor. Ve dağ evine geri dönüyor. Dağ evine geri döndüğü zaman hemen babasını görüyor ve sarılıyor ona. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyorlar. Ve bir şeyi fark ediyor. Babacım diyor, bavulunu açmamışsın diyor. Babası ona yaklaşıyor ve diyor ki, oğlum diyor, ben senin geri geleceğini biliyordum diyor. Nereden biliyordun baba diyor. Çünkü diyor, ben babamı dağ evinde terk etmemiştim ki benim evladım beni dağ evinde terk etsin diyor. Yani mendakka dukka diye bir kaide var. Eden bulur derler ya. Bizim de kendi duygularımız ve kendimizi iyi hissetmek, hayatımızı daha rahat yaşamak adına, ya evde hasta ve yaşlı bir adam senin eğlencene, lezzetine engel oluyor ya, böyle düşünmek adına bir takım kararlar alındığı zaman, işte anneni babanı göndermek gibi veya hanımını göndermek gibi bazı kararlar alındığı zaman, kader sana başka noktadan yarın öbür gün evlatlarınla imtihan olabilir. Ve dediğimiz gibi rıza ilahi kazanmak için o süspansiyon görevini yapmak lazım. Eğer ya olmuyor, ne süspansiyonu ya, dayanmıyor. Patlıyor süspansiyon, yapamıyorum ben bu işi, işin içinden çıkamıyorum. Ya sen öyle konuşuyorsun da senin tuzun kuru, senin böyle bir derdin yok, sen beni anlayamıyorsun diyorsan şöyle yapmak lazım. Hani nasıl arabamız bozulduğu zaman işte motor dağılmış mesela, kendimiz girişmiyoruz hemen, ne diyoruz? Ya bir sanayiye gidelim, motor toplamak çok zor bir iş diyoruz ya. Bu işin de uzmanları var. Yani aile danışmanları var. Yani daha önce senin gibi binlerce aileye muhatap olmuş ve onlara çözüm üretmiş ve bu hususta yazılmış binlerce kitabı okumuş insanlar var. Sen A dediğinde ne diyeceğini anlayan insanlar var. Onlardan böyle bir destek almak lazım. Paraya kıymak lazım. Gerçekten çok fazla düzelen aile var bu şekilde. Yani aile danışmanı oturuyor. Anneciğim siz ne diyorsunuz diyor, onu dinliyor. Daha sonra işte erkeği dinliyor, eşini dinliyor. Üçünü dinledikten sonra o üç kişi de o kişinin uzmanlığına inanıp nasihatini almaya hazır oldukları için anlatıyor. Bak diyor, anneciğim diyor, siz şu noktalarda hata yapıyorsunuz diyor. Mesela anneyi diyor yan daireyi kiralayacağız diyor. Anneyi yan tarafa alacağız diyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Bir çözüm sunabiliyor. Yani bütün bunları denemeden bir yol ayrımına sokmak aileyi, Allah muhafaza, ileride daha büyük sıkıntılara doğurabilir. Aynı geminin içindeyiz. Geminin içinde huzur olacaksa, herkes, bütün tayfa eğlenceli olacaksa hep beraber olacak. Geminin içinde huzursuzluk olacaksa da herkesin huzuru, tadı, tuzu kaçacak. Diyelim ve bitirelim. Rabbim inşallah bütün ailelere o huzuru versin. Dünyada, ahirette, ebedi hayatta da aile olabilmeyi nasip etsin. İnşallah bütün sıkıntılarımız, dertlerimiz çözülür diye dua edelim. Ve bitirelim. Allah rızası için El-Fatiha.